Ayrım 5. Ergenekon Savunması. Doğu Perinçek. Sayfa 56. 9. Uydurma. Perinçek'e PKK mektupları ve desteği. Ergenekon davası savcıları Ankara DGM kararıyla mahkum edilmiş bir iftirayı 10 yıl sonra yeniden yargı önüne getirmişlerdir. İddianame sayfa 280-1469. 1998 yılında Tuncay Güney ve Sami Demirkıran, Gladio'nun emriyle sahte mühür yaparak İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e karşı bir tertip düzenliyorlar. 2 adet sahte mektup hazırlanıyor. Bu mektuplardan biri PKK Garzan Eyaleti adına, diğeri PKK'nın yan örgütü ERNK adına yazılmış, imzalanmış ve mühürlenmiş. Tıpkı Ergenekon davasında olduğu gibi yine Tuncay Güney kullanılarak Doğu Perinçek 24 Eylül 1998 günü gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Yapılan yargılama sonunda Ankara Birnoğlu DGM, adli ekspertiz ve bilirkişi raporları yanında diğer kanıtlara da dayanarak PKK mektuplarının sahte olduğunu saptıyor ve Doğu Perinçek'in aklanmasına karar veriyor. E 1999'a 124, K 1999'a 202, 20, 12.1999. Bunun üzerine sahte mektupları savcılığa getiren PKK itirafçısı Sami Demirkıran hakkında şikayette bulunuyoruz. Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi Sami Demirkıran'ı iftira suçundan teşdiden 1 yıl 3 ay hapse mahkum ediyor ve hüküm kesinleşiyor. 07.12.2000 E 2000'e 271 K 2000'e 1136. Bu karar talebimiz üzerine mahkeme tarafından 31.2009 tarihli ara kararıyla Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nden istenmiş ve 33.2009 günü dava dosyasına girmiştir. Tuncay Güney'in de sahte belgeleri düzenleyen tertibin içinde olduğunu o zaman saptadık. Fakat o zaman ispatlayamadık. Ama Tuncay Güney'in evinde yapılan aramada bulunan istampa ve mürekkep gibi malzemeler yalnız sahte pasaport ve kimlik düzenlemek için değil, Doğu Perinçek'e sahte PKK mektuplarının hazırlanmasında da kullanıldı. Nitekim Tuncay Güney kendi düzenlediği o mektupların birer örneğini saklamış. Bu davanın ne kadar dayanıksız olduğunu gösteren çarpıcı bir kanıt da Doğu Perinçek'e 1998 yılında iftirayla hapse attıran, Perinçek'e iftiradan mahkum olmuş PKK itirafçısı Sami Demirkıran, Tuncay Güney ve İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in aynı terör örgütünde birleştirilmeleridir. Elinizde bulunan, henüz açmadığınız şemaya bakınız. Orada itirafçılar bölümünde Tuncay Güney'e bağlı olarak Sami Demirkıran'ın adı da var. Doğu Perinçek ile Sami Demirkıran ve Tuncay Güney'i aynı örgütte birleştirebilmek için iftiracı olmak gerekir. Sami Demirkıran'ın iftira suçu 10 yıl sonra bu davanın savcıları tarafından yeniden işlenmiştir. Hem de iddianame okunarak mahkeme huzurunda. Bu sahte PKK mektupları Ergenekon soruşturmasında, emniyet sorgusunda bana yeniden soruldu. DGM kararıyla aklandığımı ve iftiracının cezalandırıldığını belirttim. Doğu Perinçek emniyet ifadesi sayfa 11-12 ekte sunuyorum. Yani savcılar DGM'nin kararını ve iftira suçundan mahkumiyet kararını öğrendiler. Ceza mahkumiyeti kararını bile bile aynı iftirayı yeniden yazan savcılar PKK itirafçısı Sami Demirkıran'ın suçunu 10 yıl sonra yeniden işlemişlerdir. Üstelik azami teşdit nedeni vardır ve suç mahkeme huzurunda işlenmiştir. Tek celsede sonuçlandırılacak bir suç vardır. Kanıt iddianamedir. Kasıt unsuru tartışmasız vardır. Bu durumda huzurda iftira suçu nedeniyle savcılar Zekeriya Öz, Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın hakkında suç duyurusunda bulunmak mahkemeniz için bir hukuki zorunluluktur. sanıklar hakkında savunma kapsamında dile getirilen açıklamalar nedeniyle çok kolay suç duyurularında bulundunuz. Savcıların suç işleme ayrıcalığı yoktur. Suç duyurusunda bulunmanızı talep ediyorum. Mahkemeniz vereceği kararla hukuka bağlı olup olmadığını gösterecektir. Mahkemeniz ne yazık ki tarafsızlığı zedeleyerek savcılar hakkında suç duyurusunda bulunmaktan çekinmişlerdir. Ancak bu uydurmanın da sonu gelmiştir. Savcılar bir yıl basında yayımlatarak psikolojik savaşta kullandıktan sonra bu uydurmanın gerçek olmadığını kabul etmek zorunda kalmışlardır ve hukuki bir sonuca bağlamadıklarını söyleyerek psikolojik savaş görevi yaptıklarını itiraf etmişlerdir. Savcıların 31-3-2009 tarihli yazısı. Hukuki sonuca bağlanmayan iftiraların yeri iddianameler değil fakat Gladio'nun psikolojik harekat metinleridir. 10. Uydurma. Mersin mitinginde PKK ile işbirliği. İşçi Partisi'nin 6 Nisan 1992 günü gerçekleştirilen Mersin mitinginde PKK ile işbirliği yaptığı, Perinçek'in mitingden 2 gün önce PKK militanlarıyla Mersin'de buluştuğu ve mitingde polise saldırı örgütlediği suçlaması yapılıyor. Oysa bu miting Mersin 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama konusu oldu. Suçlamaların hepsinin gerçek dışı olduğu mahkeme kararıyla saptandı. 26-11-1999-E-1993-452-K-1999-1064 ve itirafçı Sami Demirkıran Ankara Asliye Ceza Mahkemesi kararıyla Perinçek'e iftira suçundan 1 yıl 3 ay hapse mahkum oldu. Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyadan Emniyet Müdür Vekili Ertuğrul Verdi'nin savcılık soruşturmasındaki tanık ifadesini okuyorum. Olay günü Emniyet Müdürlüğü'ne vekalet ediyordum. Ben olay yerinde bulunuyordum. Konuşmacı Doğu Perinçek, Biji PKK, Biji APO, Kürdistan faşizme mezar olacak, kahrolsun Türkiye, vur gerilla vur Kürdistan'ı kur, kahrolsun faşizm ibareli sloganları atmaları üzerine ikazda bulundu. Bu sloganları atmayın, mitingi gayesinden çıkarmayın diye söyleyince orada bulunan topluluk Doğu Perinçek'e Kürtçe konuş diye söylediler. Doğu Perinçek de ben Kürtçe bilmiyorum, birkaç kelime konuşsam o da sizi kandırmak olur. Beni dinlemek isteyenler elini kaldırsın, dinlemek istemeyenler belli olsun diye bir referanduma girdi. Bundan sonra 150 ila 200 kişilik bir grup toplantı alanından koparak vali evine doğru yürümeye başladılar. Savcılık soruşturmasındaki tanık ifadeleri sayfa 7. Mersin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Orhan Savaş ise olayı şöyle anlatıyor. Olay yerinde bulunuyordum. Konuşmacı Doğu Perinçek konuşmasını yaparken slogan atılmaya başlandı. Doğu Perinçek sloganın gayesine aykırı olduğunu, atılmamasını söylemesi üzerine mitinge gelen kalabalık grup kendisinden Kürtçe konuşmasını istedi. O da ben Kürtçe bilmiyorum, bildiğim Kürtçeyi de konuşsam sizi aldatmış olurum diyerek beni dinleyenler ve dinlemeyenler diye referanduma geçti. Ve bu arada 200 kişilik bir grup vali evine doğru yürümeye başladılar. Savcılık soruşturmasındaki tanık ifadeleri sayfa 8. Mersin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi Başkomiseri Haydar Pakkan ile tanık olarak dinlenen diğer 24 polis memurunun ifadeleri de Emniyet Müdür Vekili ve Güvenlik Şube Müdürü ile aynıdır. Bunlardan bir örnek vereceğiz. Diğerleri getirilen dosyada bulunmaktadır. Çevik Kuvvetler'de görevli Yunus Kurt. Miting sırasında vilayet önünde görevliydim. Mitingin sonuna doğru Doğu Perinçek konuşuyordu. Bir grup ondan Kürtçe konuşmasını istedi. Doğu Perinçek de Kürtçe bilmediğini, sadece birkaç kelime bildiğini söyleyerek konuşmadı. Bu sırada 150 kişilik grup mitingi kamera ile tespit eden görevli polise karşı saldırdılar. Doğu Perinçek bunlar bizdendir diyerek saldırıyı önledi. Mitingin bitmesine rağmen bu grup 100-150 kişilik grup dağılmayıp toplu olarak şehir merkezine doğru yürümeye başladılar. Savcılık soruşturması tanık ifadesi. Görüldüğü gibi bu davada kimi tertipçilerin bir takım iftiracılar örgütleyerek kurguladığı suç senaryolarından ilkiyle karşılaşmış değilim. İlginç olanı, kurgulanan tetikçilerin 1992'den bu yana 16 yıl geçmiş olmasına rağmen aynı ekip olmasıdır. Tuncay Güney, Sami Demirkıran ekibi. 11. Uydurma. Doğu Pirinç'in 3 kez aklanmış Abdullah Öcalan röportajları. Aklama kararları dosyaya girdi. İddianame Doğu Pirinç'in APO görüşmelerini yayımlayarak PKK propagandası yaptığı suçlamasında bulunuyor. İddianame sayfa 285-1522. Bir savcı PKK propagandası olmadığı 3 ayrı yargı kararıyla saptanmış bir fiil nedeniyle yargı kararları kendilerine belirtildiği halde bile bile aynı suçlamada bulunur mu? Savcıysa bulunmaz ama iftiracıysa bulunur. Aklama ve takipsizlik kararları talebimiz üzerine getirtilerek dava dosyasına konmuştur. 1. İstanbul 2. Devlet Güvenlik Mahkemesi 27.6.1990 E 1989'a 277 K 1990'a 148. 2. İstanbul 2. Devlet Güvenlik Mahkemesi 4.12.1991 E 1991'e 216 K 1991'e 454. 3. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Haziran 1997'ye 1777 K 1997'ye 237 takipsizlik kararı. Bütün seçkin gazeteciler görüşme yaptı. 1989 Ekim ayında ve 1991 Nisan ayında Abdullah Öcalan ile iki kez görüştüm. O zaman İP Genel Başkanı değil, 2000'e doğru Hareket Dergisi'nin genel yayın yönetmeniydim. Türkiye'nin hemen hemen bütün önde gelen gazetecileri Güneri Civaoğlu, Fatih Altaylı, Hasan Cemal, Yalçın Doğan, Mehmet Ali Birant, Cengiz Çandar, İsmet İmset ve diğerleri de APO ile görüşmeler yaptılar. Turgut Özal'ın Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Öcalan'la gazeteciler aracılığıyla haberleştiği, hatta hediye kravat yolladığı gazetelerde yazıldı. En son MİT Müsteşarı Emre Taner'in APO ile görüşmesi de basına yansıdı. Hürriyet 2005. Sistemin istihbarat servislerinin ve gazetecilerinin APO ile görüşmesine ses çıkaran yok. Ama ABD merkezli sistemin denetimi dışında bağımsız olarak Türkiye için, Türkiye halkı için görüşme yapılınca yıllardır sistemin bütün güçleri seferber edilerek kapsamlı bir propaganda kampanyası yürütülüyor. Görülüyor ki bir tek Doğu Perinçek'in görüşmesi sistemi rahatsız etmiş. Süper NATO merkezli psikolojik savaşın boyutları Doğu Perinçek'in mücadelesinin etkisini ve büyüklüğünü gösterir. APO ile niçin görüştüm? Amacımız Batı devletlerinin, özellikle ABD'nin Körfez Savaşı öncesi ve başlangıcında Kürt sorununa müdahale zeminlerini daraltmaktı. Nitekim görüşme bu eksen üzerinde cereyan etmiştir. Görüşmeden sonra yayınlanan çeşitli yazılarda APO Perinçekçi olmuş yorumları yapıldı. APO'nun bu görüşmelerdeki vurguları şöyleydi. Ben de Kürtlük aşkı yok. Türkiye'nin aydınlanma hareketinin bir parçasıyız. Başlangıçta TC düşmanlığı yok. Bulgaristan'ın Türklere baskısı. Eski Genelkurmay Başkanı Ürua suikast. Mustafa Kemal'in Kürtlere müracaatı. Avrupa bana tapulansa da Amerika gitsin okyanusun ötesine. Tıpış tıpış sevre yürüyorlar. Amerika varsa özgürlük olamaz. Sevrin hortlatılmasında Avrupa, Özal ve diğerleri var. Evet, Keloğlan'la birleşeceğiz. Özgürlüğe sarılan Türkiye özlemi. Benim birinci dilim Türkçedir. Birliği devrimle gerçekleştirmek ve benzeri. Özetle ABD'nin yeni dünya düzeni projesiyle bölgemizde milliyetleri ve mezhepleri birbirine düşürmek istedikleri koşullarda Türkiye'nin ve halkın birliğine hizmet eden bir çaba gösterdik. Abdullah Öcalan yakalandıktan sonra verdiği ifadede görüşmeyi şöyle özetledi. Perinçek bize ABD'nin ve Avrupa'nın peşinden gitmeyin. Bu yoldan bir yere varamazsınız. PKK'yı dağıtın, Türkiye'nin bütünlüğü içinde yer alın telkinlerinde bulundu. APO'nun ifadeleri ve Hürriyet 18 Mart 1999. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki siyasetini uyguladık. Büyük devrimci önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı başlarında İngiliz emperyalizminin Kürt sorununu kullanmasına karşı hangi siyaseti izlediyse biz de o siyaseti izledik. Atatürk gibi, Kürtlerin Kürdistan Teali Cemiyeti gibi Batı güdümlü ayrılıkçı örgütlerde değil, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti gibi milli ve devrimci örgütlerde Türklerle birlikte örgütlenmesini savunduk. Mustafa Kemal'in çeşitli Kürt liderleriyle ilişkilerinde ve yazdığı yazılardaki tavrı neyse bizim tavrımız da odur. Bu tutum Amasya tutanağında Erzurum ve Sivas Kongresi nizamname ve beyannamelerinin birinci maddelerinde ifade edilen saptama ve politikalara dayanır. Türk ve Kürt'ü birleştirme, Türkiye'ye yönelik tehditleri göğüsleme ve Cumhuriyet devrimini tamamlama görevinin gereğidir. Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı aynı zamanda Kürtleri kazandığı için başarmıştır. Ucuz değil, doğru ve cesur politika. Bugün de izlenmesi gereken politika budur. Halk kitlelerini avlamaya yönelik ucuz politikaların adamı olmayız. Gereğinde tehlikeleri üstlenir ve çözüme yönelik doğru ve cesur politikaları üretir ve izleriz. AKP bugün Türkiye'yi PKK ile koalisyon yaparak yönetmektedir. Güneydoğu belediyeleri PKK'ya teslim edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Abdullah Gül, DTP yöneticileriyle Çankaya'da buluşup çözümü görüşüyor. Hatta AKP'nin yanlısı gazeteler Abdullah Gül ve Abdullah Öcalan'ı kastederek Kürt sorununun çözümünü iki Abdullah'ın anlaşmasına bağlayan yazılar yazıyorlar. Cengiz Çandar, Radikal, 15 Mart 2009. Bunlar ABD merkezli sistem içindeki uygulamalardır ve hücuma uğramaz. Ama sistemin dışındaki girişimler sistemin psikolojik savaş kampanyasının hedefidir. Baskılara ve eşitsizliklere karşı mücadele görevimizdir. Genel başkanı olduğum İşçi Partisi'nin Güneydoğu bölgesi halkımıza yapılan baskılara karşı çeşitli düzlemlerde yürüttüğü mücadelelerde eleştiri konusu olmaktadır. Partimiz Körfez Savaşı öncesinde veya sonrasında Kürt halk kitleleri üzerindeki baskı ve eşitsizliklere karşı kararlı olarak mücadele etti. Türkiye'nin birliğinin ve bağımsızlığının eşitlik ve özgürlük sağlanarak sağlam bir temele oturtulacağını savunduk. Türkiye, Kürt kitlelerinin taleplerini karşılamalı ve kendi Kürdünü kazanmalıydı. Bu tavrımız doğrudur. İşçi Partisi her zaman halk kitleleri üzerindeki baskı ve eşitsizliklere karşı mücadele etti. Bu mücadeleyi ABD emperyalizmine karşı bütün milletimizin birliği açısından yürüttük ve yürütüyoruz. Eğer Türkiye partimizin tutumunu benimseseydi, eğer yönetim Körfez Savaşı öncesinde partimizin politikasını benimseseydi, Türkiye halkı birleştirilebilir, bölücülük etkisiz hale getirilebilir ve bugünkü bölünme ve parçalanma tehdidi çok daha zayıf olurdu. 1990 öncesinde Kürtlerin hak ve hukukunu tanımayan hükümetler, daha sonra ABD ve AB'nin dayatmalarıyla ikiz ihanet yasalarını bile çıkardılar. Türkiye'nin vereceği demokratik hakları Batı devletleri sağlamış oldu. Kürt halk kitleleri böylece Türkiye'ye değil Batı'ya bağlandı. Perinçek Apo'nun SHP listesinden 4 milletvekilliği önerisini reddetti. SHP'nin PKK ile seçim ittifakı. 1991 yılı Ekim ayında yapılan genel seçimlerde Erdal İnönü, Deniz Baykal'ın yönetimindeki SHP, PKK ile seçim ittifakı yaptı. Ama hiç kimse bu konuda bir kampanya yürütmedi, yürütmez. Çünkü o ittifak ABD merkezli sistemin içindeydi. Bu ittifakın içine 1991 seçiminde Doğu Perinçek'in genel başkanı olduğu Sosyalist Parti'yi de katmak istediler. Ancak bunu reddettik. Öneri nasıl yapıldı? PKK'nın Avrupa temsilcisi 1991 genel seçimi öncesinde beni Ankara'daki evimden telefonla arayarak Apo'nun SHP'nin bir protokolle HEP'e verdiği 22 milletvekilliğinden 4'ünü bizim partimize önerdiğini belirtti. Hatta bu öneride Diyarbakır, Şırnak ve Mardin gibi illerin birinci sıra adaylığı da belirtildi. Biz öneriyi parti organlarında tartışmaya bile gerek görmeden anında reddettik. Bizim açımızdan bu öneriyi kabul etmenin herhangi bir tehlikesi de yoktu. Perinçek ve arkadaşları SHP listelerinden milletvekili olacaklardı. Ama bizler için mesele milletvekili veya bakan olmak değil, Türkiye'nin bağımsızlığına, bütünlüğüne ve emekçilere bağlı bir çizgide ısrar etmekti. Öcalan'ın Milliyet, Sabah ve Gündem gazetelerine açıklaması. Bizzat APO 1991 yılı sonunda Milliyet ve Sabah gazetelerine yaptığı açıklamalarda Perinçek'e 4 milletvekili önerdiğini ve parlamentoya girerek SHP listesinden seçilecek 22 milletvekilinin başına geçmesini rica ettiğini açıklamıştır. Milliyet ve Sabah 7 Aralık 1991. APO Perinçek tenezzül etmedi. APO Perinçek'e 4 milletvekilliği önerisini 3 Mayıs 1993 tarihli Gündem gazetesinde de anlatmış ve bu öneriyi reddettiğim birkaç kez vurgulayarak dile getirmiştir. Sayın Doğu Perinçek de buraya geldi. İlk pratik politika önerim şu oldu. Dedim ki bir devrim merkezi var, onun parlamenter sözcüsü ol, bu güzel bir şey. Eğer bir parlamenter sözcüsü olsaydı Kürt-Türk birlikteliği de çok iyi gelişebilirdi. Kim kardeşlik istemiyor? Bize ikide bir milliyetçi diyorsunuz. Seni kendi ülkesinde ve devrimin bir merkezinde milletvekili adayı önerecek kadar enternasyonalizme yatkınlık gösteren bir hareket mi milliyetçidir? Yoksa buna tenezzül etmeyen, kendini çok üste gören bir anlayışın sahibi mi milliyetçidir? Ve ben fazla anlamlı bulmadım. Tenezzül etmediler. Gündem 3 Mayıs 1993. Öcalan Hasan Cemal ile söyleşisinde de gerçeği söyledi. Yine Öcalan Hasan Cemal'e 14 Nisan 1993 günü yapılan söyleşide Doğu Perinçek'in SHP listesinden milletvekilliği önerisini reddettiğini belirtmektedir. Hasan Cemal Kürtler sayfa 39. SHP-PKK seçim ittifakına niçin katılmadığımızı Anayasa Mahkemesi'nde anlattık. APO'nun SHP listesinden 4 milletvekilliği önerisini niçin reddettiğimizi ve PKK ile SHP arasındaki seçim ittifakına niçin katılmadığımızı 12 Mayıs 1992 günü Anayasa Mahkemesi'nde yaptığım savunmada anlattım. Anayasa Mahkemesi tutanağından aynen aktarıyorum. Bugün koalisyonu paylaşan Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin listeleri içinde milletvekillikleri bize teklif edilmiştir. Bakın şimdi çok önemli bir şeyi açıklayacağım. PKK Genel Sekreteri Abdullah Öcalan, Milliyet ve Sabah gazetelerini açıkladığı için ve gazetelerde yazıldığı için bunu söylüyorum. Orada diyor ki, Sosyalist Parti'ye bize SHP'den verilen milletvekilliklerinden 4'ünü vermek istedik. Reddettiler bizi. Demek ki SHP seçimlere girerken PKK'ya 21 tane milletvekilliği vermiştir. PKK da bunun 4'ünü Sosyalist Parti'ye önermektedir. Gelin 4 tane de size verelim, ayrı parti olarak girmeyin, hepimiz SHP olarak girelim demiştir. Sosyalist Parti bunu reddetmiştir. Demiştir ki, ben ayrı, bağımsız bir partiyim, fikirlerim var, hiç kimsenin sırtından da meclise girmem, ayrı kimliğimle ve kişiliğimle toplumun karşısına çıkarım. Ben bunun için söyledim, bunu şunun için söyledim. En yasa dışı olan PKK bile Türkiye'de yasal politik hayatın içine girmiştir. O kadar içine girmiştir ki parlamentoda sandalye pazarlığı yapabilmektedir. İktidar partileriyle anlaşmalar yapabilmektedir. İktidar partisi olacaklardan milletvekillikleri alabilmektedir ve o aldığı milletvekilliklerini sağa sola dağıtabilmektedir, teklif de edebilmektedir. Rekor kıran fotoğraflar. Perinçek'in Abdullah Öcalan ile görüşme fotoğrafları. Bu fotoğrafların gizli saklı bir tarafı yoktur. Perinçek, 2000'e doğru dergisi genel yayın yönetmeni olarak APO ile görüşme yaptı ve görüşme dergide yayımlanacağı için fotoğraflarla da görüntülendi. Görüşmelerde Doğu Perinçek'in yanında 2000'e doğru görevlileri olarak Ömer Özer Turgut ve Ramazan Duran bulundu. Tuncay Güney hiçbir zaman 2000'e doğru ve aydınlık muhabiri olmadı ve o tarihte 17 yaşındaydı. Görüşme sırasında hem 2000'e doğru muhabiri Ramazan Duran hem de PKK görevlileri fotoğraf çektiler. 2000'e doğru kendi çektiği fotoğrafları yayımladı. Basında kampanya halinde çıkan fotoğraflarsa ilginçtir, PKK'nın çektiği fotoğraflar. Perinçek ne zaman Türkiye'yi savunan bir meseleyi kamuoyuna getirse, ne zaman ABD emperyalizminin planlarını bozsa, APO ile görüşme fotoğrafları basında boy gösterir. Bu görüntüler Türkiye'de son 20 yılda en çok yayımlanan fotoğraf unvanını kazanmış bulunuyor. 5. ayrımın sonu, sayfa 67.